Ayrım 10, Fahrenheit 451, Ray Bradbury, sayfa 136. Montag ön kapıya doğru yürüdü. İtfaiye yüzbaşısıyla ilgili olarak bana bu gece bir şekilde yardım edebilir misin? Yağmurdan korunmak için bir şemsiyeye ihtiyacım var. Eğer yüzbaşıya bir daha yakalanırsam boğulmaktan korkuyorum. İhtiyar adam bir şey söylemedi fakat sinirli bir ifadeyle yatak odasına baktı. Montag bu bakışı yakaladı. Evet. İhtiyar adam derin bir nefes aldı, tuttu ve bıraktı. Bir nefes daha aldı. Gözleri yumulu, ağzı kapalıydı. Sonunda nefesini salıverdi. Montag. İhtiyar sonunda dönerek gel dedi. Aslında evimden çıkıp gitmene ses çıkarmamam gerekirdi. Ben korkak bir yaşlı aptalım. Faber yatak odasının kapısını açtı ve Montag'ı üzerinde bir takım metal aletlerin, mikroskopik saç inceliğinde tellerin, minicik halkaların, bobinler ve kristaller karmaşasının üzerinde olduğu bir masa bulunan küçük bir odaya aldı. ''Nedir bu?'' diye Montag sordu. ''Benim müthiş korkaklığımın kanıtları. Uzun yıllar duvarların üstüne düş gücümle hayaller yansıtarak tek başıma yaşadım.'' Elektronikle, radyo yayınlarıyla uğraşmak hobimdi. Korkaklığım öylesine bir tutku haline gelmişti ki, onun gölgesinde yaşayan devrimci ruhu tamamlayabilmek için şunu yapmaya zorlandım. Bir A22 kurşunundan daha büyük olmayan küçük bir yeşil maden nesneyi aldı. Bunu kendi paramla yaptım. Nasıl mı? Elbette işsiz ve tehlikeli bir entelektüel için en son sığınak olan borsada oynadım. Evet, borsada oynadım, bunu yaptım ve bekledim. Yaşamımın yarısı boyunca titreyerek birisinin benimle konuşmasını bekledim. Kimseyle konuşmaya cesaret edemedim. Parkta birlikte oturduğumuz o gün senin ya ateşle ya da dostlukla bir gün bana uğrayacağını biliyordum. Ama hangisi olacağını kestirmek zordu. Bu küçük şey elimde aylardır hazırdı. Fakat az daha gitmene izin verecektim. İşte bu kadar korkuyorum. Deniz kabuğu radyosuna benziyor. Biraz daha fazlası. Eğer kulağına koyacak olursan o dinler Montag. Evinde rahatça oturup korkmuş kemikleri ısıtırken itfaiyecinin sözlerini duyup çözümleyebilirim. Hiçbir tehlikeye girmeden zayıf noktalarını bulabilirim. Kovanın da güvenlikte olan kraliçe arı olurum. Sen de benim sondam, yürüyen kulaklarım olursun. Sonunda şehrin bütün bölgelerine değişik adamlarla kulaklar koyabilirim. Dinler ve değerlendiririm. Eğer sondalar ölürlerse gene de evimde korkumu azami rahatlık ve en düşük riskle besleyerek güvende olurum. Ne kadar güvende oynadığımı, ne kadar aşağılık biri olduğumu görüyor musun? Montag yeşil kurşunu kulağına yerleştirdi. İhtiyar adam da benzer bir nesneyi kendi kulağına koydu ve dudaklarını oynattı. Montag, ses Montag'ın kafasının içindeydi. Seni duyuyorum. Yaşlı adam güldü. Senin sesin de iyi geliyor diye Faber fısıldadı. Fakat Montag'ın kafasındaki ses netti. Zamanı geldiği zaman itfaiye binasına git. Seninle birlikte olacağım. Yüzbaşı Beauty'yi birlikte dinleyelim. O da bizden biri olabilir. Tanrı bilir. Sana vereceğin yanıtları söyleyeceğim. Ona iyi bir gösteri sunacağız. Bu elektronik korkaklığımdan dolayı benden tiksiniyor musun? Seni karanlığa yollarken burada lanet kulaklarımla geriden kafanın kopartılmasını izliyorum. Montag kitabı mukaddesi ihtiyar adamın ellerine tutuştururken hepimiz yapacağımızı yaparız dedi. İşte bunun yerine bir başkasını vermeye çalışacağım. Yarın. İşsiz basımcıyı göreceğim. Evet, hiç olmasa bu kadarını yapabilirim. İyi geceler profesör. İyi geceler değil. Gecenin geri kalan bölümünde seninle beraber olacağım. Ve bana ihtiyacın olduğu zaman kulağında hafif bir karıncalanma olacak. Fakat gene de iyi geceler ve iyi şanslar. Kapı açılıp kapandı. Montag yeniden karanlık caddede dünyaya bakıyordu. O gece gökyüzünden savaşın gittikçe yaklaştığını hissedebilirdiniz. Bulutların kenara çekilip yeniden gelmesi ve yıldızların tıpkı düşman diskleri gibi milyonlarcasının bulutların arasında yüzmesi ve gökyüzünün sanki şehrin üstüne düşerek şehri tebeşir tozuna döndüreceği hissi ve ayın kırmızı bir ateş gibi yükselişi. Gece işte böyle hisler uyandırıyordu. Montag metrodan cebinde parayla çıktı. Her gece açık olan ve robot gişe memurlarının hizmet verdiği bankaya uğramıştı. Ve yürürken bir kulağındaki deniz kabuğunu dinliyordu. 1 milyon insanı seferber ettik. Eğer savaş başlarsa zaferi çabuk kazanacağız. Sesin yerine hızla bir müzik kapladı, ses gitmişti. 10 milyon insan seferber edildi diye Faber fısıldadı diğer kulağına. Ama 1 milyon diyor, bu daha uygun.
Faber?
Evet.
Ben düşünmüyorum, sadece bana söyleneni yapıyorum. Bana parayı al dedin, aldım. Bunu aslında kendim düşünmedim. Ne zaman bazı şeyleri kendi düşünceme göre halletmeye başlayacağım?
Az önce söylediklerinde başladım bile, bu konuda bana güvenmen gerek.
Diğerlerine de güvenmiştim.
Evet, ve nereye gittiğimize bak. Bir süre kör gibi dolaşmak zorundasın. İşte sana tutunman için kolum.
Sadece bana ne yapacağımın söylenmesi için taraf değiştirmek istemiyorum. Eğer böyle yapacaksam değiştirmek için bir neden yok.
Akıllandım bile.
Montag ayaklarının onu kaldırım boyunca evine doğru götürmekte olduğunu hissetti.
Konuşmaya devam et.
Okumamı ister misin? Okurum, böylece sen de hatırlarsın. Geceleri sadece 5 saat uyurum, yapacak bir şey yok. Yani eğer istersen geceleri yatarken sana kitap okurum. Uyurken bile olsa eğer birisi kulağınıza fısıldarsa, alınan bilgilerin saklandığı söylenir.
Evet.
İşte gece şehrin çok uzaklarından bir sayfa çevrilişinin belli belirsiz fısıltısı. Eyüp kitabı.
Montag dudakları hafifçe kımıldayarak yürürken ay gökyüzünde yükseldi. Saat 9'da hafif bir akşam yemeği yerken ön kapı koridorda çınladı ve Mildred tıpkı Vesuv'un patlamasından kaçan bir yerli gibi oturma odasından fırladı. Bayan Phelps ve Bayan Bowles ön kapıdan girerek ellerinde martinilerle volkanın ağzında kayboldular. Montag yemek yemeyi bıraktı. Kadınlar binlerce kez şıngırdayan dev bir avize gibiydiler. Onların Cheshire kedisi gülümsemelerinin evin duvarlarında yandığını görebiliyordu. Ve şimdi de gürültünün üzerinden birbirlerine bağırıyorlardı. Montag yiyeceği hala ağzında olarak kendisini oturma odasının kapısında buldu.
Herkes ne kadar da hoş görünüyor.
Hoş. Çok iyi görünüyorsun Millie.
İyi.
Herkes harika görünüyor.
Harika.
Montag durup onları izledi.
Sabır diye fısıldadı Faber.
Montag neredeyse kendisine ben burada olmamalıydım diye fısıldadı. Parayla birlikte sana dönüyor olmalıydım.
Yarın yeterli zamanın olur, dikkatli ol.
Bu gösteri ne fevkalade değil mi diye Mildred haykırdı.
Fevkalade.
Duvarlardan birinde bir kadın gülümsedi ve aynı anda portakal suyunu içti. Montag anlamsızca her ikisini birden nasıl yapıyor diye düşündü. Diğer duvarlarda aynı kadının X ışınları alınan dinçleştirici içeceğin onun güzel midesine kasılmalarla yaptığı yolculuğu gösteriyordu. Birden o da bir roketin üzerinde bulutlara doğru fırladı ve sonra mavi balıkların kırmızı ve sarı balıkları yediği limon yeşili bir denize daldı. Bir dakika sonra 3 beyaz çizgi film palyaçosu muazzam içten kahkahalar eşliğinde birbirlerinin kol ve bacaklarını kestiler. 2 dakika daha sürdü bu, sonra da o da şehirden dışarı fırlayarak jet arabaların birbirlerine kuvvetle çarpıp, sonra gerileyerek tekrar hızla çarparak çılgınca dolandığı bir alana geldi. Montag birkaç vücudun havada uçtuğunu gördü.
Millie, şunu gördün mü?
Gördüm, gördüm.
Montag odanın duvarına yaklaştı ve ana düğmeyi kapattı. Hayaller tıpkı isterik bir balığın içinde olduğu dev bir kavanozun suyunun bir anda boşaltılması gibi süzülüp gitti. Üç kadın yavaşça dönerek Montag'a önce gizleyemedikleri bir huzursuzluk, sonra da hoşnutsuzlukla baktılar. "Savaşın ne zaman başlayacağını düşünüyorsunuz?" dedi Montag. "Kocalarınızın bu gece burada olmadığını görüyorum."
"Ah, onlar gelip giderler, gelip giderler," dedi Bayan Phelps. "Gir Finnegan, çık Finnegan. Ordu Pete'i dün çağırdı, gelecek hafta geri gelecek. Ordu öyle dedi, hızlı savaş, 48 saatte dediler, herkes eve dönecek. İşte ordu böyle söyledi, hızlı savaş. Pete dün aradı ve gelecek hafta döneceğini söyledi, hızlı."
Üç kadın huzursuzlukla kımıldandılar ve sinirli bir şekilde boş çamur renkli duvarlara baktılar.
"Kaygılanmıyorum," dedi Bayan Phelps. "Kaygılanmayı Pete'e bıraktım."
Kıkır kıkır güldü.
"Bütün kaygıları kendime değil, Pete'e bırakıyorum. Kaygılanmıyorum."
"Evet," dedi Millie, "bırakalım, kaygılanan Pete olsun."
"Her zaman başkasının kocası ölür derler."
"Bunu ben de duydum. Hiç savaşta ölmüş bir adam tanımıyorum. Geçen hafta Gloria'nın kocasını olduğu gibi binadan atlayarak, evet, fakat savaşlardan hayır."
"Savaşlardan hayır," dedi Bayan Phelps. "Her neyse, Pete ve ben her zaman gözyaşı ve buna benzer şey yok deriz. Bu her birimizin üçüncü evliliği ve ikimiz de bağımsızız. Her zaman dediğimiz gibi bağımsız olun. Pete, eğer ölecek olursam hayatını yaşamaya devam et. Ağlama, yeniden evlen ve beni düşünme," dedi. "Bu bana şeyi hatırlattı," dedi Mildred. "Dün geceki Clara Dove'un 5 dakikalık öyküsünü duvarda izledin mi? İşte hepsi bu kadın hakkındaydı ve..."
Montag hiçbir şey söylemedi, fakat durup tıpkı çocukluğunda garip bir kilisede gördüğü azizlerin yüzlerine baktığı gibi kadınların yüzlerine baktı. O garip yaratıkların emayelenmiş yüzleri ona bir şey ifade etmemişti. Oysa onlarla konuşarak o kilisede uzun süre kalmış, o dinden olmaya çalışmış, o dinin ne olduğunu anlamaya çalışmış ve porselen gözlü, kan yakutu dudaklı, rengarenk erkek ve kadınların anlamlarından etkilenmiş hissedebilmek için ciğerlerini ve dolayısıyla kanını o yerin özel tütsüsü tozuyla doldurmuştu. Fakat hiçbir şey olmamıştı, hiçbir şey. Bu tıpkı bir dükkandan diğerine geçip parasının tuhaf ve kullanılmaz olduğunu görmek gibiydi. Ve elleriyle tahta, alçı ve çamura dokunduğu zaman tutkusu soğumuştu. İşte şimdi de kendi oturma odasında bakışlarının altındaki kadınlar iskemlelerinde kımıldıyorlar, sigara yakıp dumanını havaya üfürüyorlar, güneşin yaktığı saçlarına dokunuyor ve parıldayan tırnaklarını sanki Montag'ın gözlerinden ateş almışlar gibi inceliyorlardı. Yüzleri sessizlikten huzursuzlaşıyordu. Yemeğinin son lokmasını yutarken Montag'ın çıkardığı sese doğru eğildiler. Onun hızlı soluklarını dinlediler. Odanın üç boş duvarı artık uyuyan devlerin rüyalardan yoksun soluk alınlarına benziyordu. Montag bu göze batan bu üç alına dokunacak olsa parmak uçlarında onların tuzlu terini hissedeceğini sandı. Terleme kadınların içindeki işitilemeyen titremelerin yarattığı gerginlik ateşi ve sessizlikle birleşti. Her an tıslayabilir, uzun ve tükrükler saçan bir tıslamayla patlayabilirlerdi. Montag dudaklarını kıpırdattı. "Konuşalım." Kadınlar irkildiler ve ona baktılar. "Çocuklarınız nasıl Bayan Phelps?" diye sordu. Bayan Phelps bu adama neden kızgın olduğuna pek emin olmadan,
"Çocuğum olmadığını biliyorsunuz. Aklı başında olan hiç kimse Tanrı biliyor ya, çocuk sahibi olmaz," dedi.
"Bence öyle değil," dedi Bayan Bowles. "Sezaryen ameliyatla 2 çocuğum oldu. Bir bebek için o kadar acı çekmeye gerek yok. Dünya üremeyi sürdürmeli, biliyorsunuz. Irk devam etmeli. Ayrıca bazen size çok benziyorlar ve bu da çok hoş. 2 sezaryen işi bitirdi, evet efendim. Oh, doktorum, sezaryen gerekli değil. Kalçaların yeterli. Her şey normal," dedi. "Ama ben ısrar ettim."
"Sezaryen olsun olmasın, çocuklar yıkıcıdır. Aklını kaçırmış olmalısın," dedi Bayan Phelps. "Çocukları 10 günün 9'unda bir okula sepetledim. Ayda 3 gün eve geldiklerinde onlara katlanıyorum. O kadar da kötü değil. Onları oturma odasına atarsın ve düğmeyi çevirirsin. Tıpkı çamaşır yıkamak gibi. Kirli çamaşırları doldur ve kapağı kapat."
Bayan Bowles kıkırdadı.
Beni öptükleri kadar kısa sürede şutlarlardı. Tanrı'ya şükür geri tekme atabiliyorum.
Kadınlar gülerken dillerini çıkardılar. Mildred bir an oturdu ve sonra Montag'ın hala kapının girişinde olduğunu görünce ellerini çırptı.
Haydi Guy'ı mutlu etmek için politikadan konuşalım. İyi olur dedi Bayan Bowles. Geçen seçimde herkes gibi Başkan Noble'a oy verdim. Bence o gelmiş geçmiş başkanlar içinde en yakışıklı olanı.
Ah ya ona karşı öne sürülen adam?
O kadar değildi değil mi? Ufak tefek ve gösterişsiz. Sık sık tıraş olmuyor ya da saçlarını düzgün taramıyordu.
Onu yarıştan dışarı iten şeyler neydi? Küçücük kısa bir adamı öyle uzun boylu bir adamla yarıştıramazsınız.
Ayrıca lafı geveliyordu. Konuşmasının yarısını işitemiyordum. Ve işittiğim sözleri de anlayamıyordum.
Ayrıca şişmandı ve onu örtecek şekilde de giyinmiyordu. Büyük çoğunluğun Winston Noble'ı seçmesine şaşmamak gerek. İsimleri de etkili oldu.
Winston Noble ile Hubert Hogue'u 10 saniye karşılaştırın. Hemen sonucu tahmin edebilirsiniz.
Lanet olsun diye Montag haykırdı. Hogue ve Noble hakkında ne biliyorsunuz ki?
Niye 6 aydan az bir süre önce oturma odasının duvarındaydılar? Bir tanesi durmadan burnunu çekip duruyordu. Bu da beni sinir ediyordu.
Evet Bay Montag dedi Bayan Felt, bizden böyle bir adama oy vermemizi mi istiyorsunuz?
Mildred Montag'a zehir zemberek bir bakış attı.
Artık şu kapıdan çekil Guy dedi ve bizi sinirlendirme.
Fakat Montag'ın gitmesiyle elinde bir kitapla dönmesi bir oldu.
Guy!
Hepsine lanet olsun, hepsine lanet olsun, lanet!
O elinde olan şey bir kitap değil mi? Bugünlerde bütün özel eğitimlerin filmlerle yapıldığını sanıyordun.
Bayan Phelps gözlerini kırpıştırdı. İtfaiye teorisi mi okuyorsunuz?
Teorinin cehenneme kadar yolu var dedi Montag. Bu şiir.
Montag diye bir fısıltı.
Beni rahat bırak.
Montag büyük bir kükreme vızıltı ve uluma çemberi içinde dönüyormuş gibi hissetti kendini.
Montag dur sakın.
Onları duydun mu? Bu canavarların canavarlar hakkındaki konuşmalarını duydun mu? Ah tanrım, insanlar hakkındaki, kendi çocukları ve kendileri hakkındaki anlamsız konuşmaları, kocalarından bahsediş şekilleri ve savaştan bahsediş şekilleri. Kahretsin, burada onlara inanamadan durdum.
Herhangi bir savaşla ilgili olarak hiçbir şey söylemedim. Bunu size hatırlatırım dedi Bayan Phelps.
Şiir mi? Nefret ederim dedi Bayan Bowles.
Hiç okudunuz mu?
Montag, Faber'ın sesi onu adeta tırmaladı.
Her şeyi berbat edeceksin. Kapat çeneni seni aptal.
Üç kadın da ayağa kalkmıştı.
Oturun.
Oturdular.
Ben eve gidiyorum diye Bayan Bowles titrek bir sesle konuştu.
Montag, Montag lütfen. Tanrı adına ne yapmak istiyorsun diye Faber yalvardı.
Neden şu küçük kitabından bize bir şiir okumuyorsun diye Bayan Phelps başıyla işaret etti.
Sanırım oldukça ilginç olacak.
Bu doğru değil diye Bayan Bowles haykırdı. Bunu yapamayız.
Şey Bay Montag'a baksana o istiyor. İstediğini biliyorum. Eğer tatlılıkla dinlersek Bay Montag mutlu olur. Biz de sonra başka şeyler yapabiliriz.
Sinirli bir şekilde çevrelerinde bulunan duvarlardaki uzun boşluğa baktı.
Montag, eğer bunda ısrar edersen ben ayrılıyorum, bırakıyorum diye böcek kulağını dürtükledi. Bunun ne yararı var? Neyi kanıtlayacaksın?
İçlerindeki cehennemi korkutup kaçıracağım. İşte bu. İçlerindeki canlı gün ışığını açığa çıkartacağım.
Mildred boş havaya baktı.
Şu anda Guy, kiminle konuşuyorsun?
Beynine gümüş bir iğne saplandı.
Montag, dinle, sadece bir çıkış yolu var. Şaka yapmış gibi davran, işi örtbas et. Çılgın değilmişsin gibi davran. Sonra yakma makinene doğru yürü ve kitabı içine at.
Mildred bunu daha önceden hissetmiş gibi titrek bir sesle,
bayanlar dedi, yılda bir kere her itfaiyeciye ne kadar saçma olduğunu ailesine göstermesi için, eski günlerden bir kitabı evine getirmesi için izin verilir. Böyle bir şeyin sizi nasıl sinirli ve çılgın yapabileceğini düşünün. Guy'ın bu geceki sürprizi size bir örnek okuyarak bazı şeylerin nasıl karıştırılmış olduğunu göstermekti.
Böylece hiçbirimiz küçük yaşlı kafalarımızı bu çer çöpe bir daha takmayalım, değil mi sevgilim?
Kitabı avuçlar arasında ezdi.
Evet de.
Ağzı Fiber'ınki gibi kımıldadı. Evet.
Mildred bir kahkahayla kitabı kaptı. İşte şunu oku. Hayır, geri alıyorum. Şurada bugün yüksek sesle okuduğun komik bir tane var. Hanımlar, bir kelime bile anlamayacaksınız. Boş laflarla dolu. Haydi Guy, şu sayfa sevgilim.
Açılmış olan sayfaya baktı. Kulağının içinde bir sinek hafifçe kanatlarını çırptı. Oku.
Başlığı nedir canım?
Dover sahili. Ağzı uyuşmuş gibiydi.
Şimdi onu hoş ve berrak bir sesle oku. Yavaş git.
Oda tutuşacak kadar sıcaktı. Montag'ın her tarafı alevdi, her tarafı buz gibiydi. Onlar boş bir çölün ortasında üç iskemleye oturmuşlar ve o ayakta duruyor, sallanıyordu. Ona dönmüşler, o ise Bayan Phelps'in elbisesinin kenarlarını düzeltmeyi bitirmesine, Bayan Bowles'un ellerini saçlarından çekmesini bekliyordu. Sonra alçak ve tutuk fakat satırdan satıra geçtikçe daha güçlenen bir sesle okumaya başladı. Ve sesi çölü aşarak beyazlığa, oturan üç kadının etrafından büyük sıcak boşluğa yayıldı. Coşup taşardı eskiden inancın denizi. Dünya kumsallarının çevresine sarılmış, parlak, bir kuşağın kıvrımları gibi dururdu. Ama şimdi onun yalnız, uzun, hüzünlü kükreyişini duyuyorum. Gece rüzgarının soluğuna karşı. Çekilirken engin kıyılardan, dünyanın iç karartıcı, çıplak, çakıl taşları üzerinden. Üç kadının altındaki sandalyeler gıcırdadı, Montag şiiri bitirmeye koyuldu. Ama sevgilim, biz dürüst olalım birbirimize. Öylesine, çünkü çeşitli, öylesine güzel, öylesine yeni. Düşlerin diyarı gibi duran önümüzde. Şu dünyanın ne sevinci var, ne sevgisi, ne de ışığı. Ne güvenliği, ne huzuru var, ne de ızdıraba çaresi. Ve biz burada, bilisiz orduların geceleyin çarpıştığı, birbirine karışmış savaş ve firar çığlıklarıyla dolu, karanlık bir ovada gibiyiz.
10. Ayrımın sonu. Sayfa 151.